Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, hepinize Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından sevgiler, selamlar, saygılar, hürmetler, dualar efendim. Hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programımızın 48. bölümündeyiz. Bu cuma Rabbim lütfederse sizlere 3 haftadan beri açıklamaya çalıştığım aile modelimizle alakalı programın üçüncü kısmını sunmaya gayret edeceğim. Hatırlayacaksınız, ailemizin mevcut durumuyla alakalı, aile modelimizle alakalı, aslında ideal aile modelimizle alakalı kafalarımızın karışık olduğunu arz etmiştim sizlere. Bununla alakalı bir de Aile Bakanlığımız tarafından yapılan bir araştırma vardı Türkiye çapında. Yavaş yavaş madde madde, hem bir taraftan o araştırmanın sonuçlarını incelerken bir taraftan da size katkısını olacağını ümit ettiğim tavsiyelerde bulunuyordum sizlere. Ve yine hatırlayacaksınız can dostlarım, geçen hafta aile içi sorunların eşler arasında çözülmesiyle alakalı, işte problemin üstüne güneşi doğurmayın, çözümleri mümkün olduğu kadar çoğaltın, yazılı çalışın, eşinizi taciz etmeden, baskı kurmadan, şiddet uygulamadan, iyi niyetli bir şekilde ve her oturumda sadece bir problemi çözerek, bütün evliliği masaya yatırarak değil de onun ailesini de eleştirmeden, hakaret etmeden, iyi niyetli bir şekilde bir aile mutabakatı sağlayarak bir anlaşmaya varın demiştim. Ve aile içi ilişkilerimizde eşler kadar anne babaların da ilgilenmesi gerektiğiyle alakalı bir şey çıkmıştı araştırmanın sonucunda. Burada da adaleti önermiştim. Yani anne babalar gelinlerine davrandıkları kötülüğü kızlar için yapmıyorlarsa, bu kızlarına da kötü davransın, adalet tecelli etsin demek değil elbette. Gelinlerine de kızlarına iyi davrandıkları gibi iyi davransınlar demek istiyorum. Dolayısıyla burada da aileler, anne babalar konuya dahil olabilirler ama adalet duygumuzun var olması gerekiyordu. Ve çocukların kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yetiştirilmesi gerektiğiyle alakalı bir madde arz etmiştim sizlere. Ama bunun da yani niyet olarak var olsa bile, evet, kime sorsanız çocuklar asalak olmasın, şahsiyetsiz olmasın, karaktersiz olmasın, özgüvensiz olmasın, kime sorsak böyle konuşur. Ama yaptığımız davranışlar, kurduğumuz aile modeli içerisindeki hayat çocukların özgüvenli olmasına yardımcı oluyor mu? Hayır. Geçen hafta Ahmet abiyle, Ahmet Aşketen abiyle birazcık bunun üzerinde müzakerede bulunduk. Ya Münir'cim dedi, keşke bunun üzerinde böyle biraz daha fazla durulsa, batıdaki modelle doğudaki model arasında bir güzel bir orta yol bulunsa, çünkü birisi ifrat, birisi tefrit. Yani batıda 18 yaşından bir günü almadan son şeyinde saat sayıyor neredeyse, 18 yaş girdiği anda evden ayrılıyor çocuk ve bir daha anne baba, akraba, abi, kardeş hak getire. Belki işte onların bu Thanksgiving dedikleri şükran gününde, özellikle Amerika'da çok yaygın, ailelerin toplanması, bir araya gelinmesi, en azından yılda bir kere bile olsa orada o sofraya oturulması, ya da bunu yapamıyorsanız işte Noel'de, Noel yortusunda onlara göre kutsal sayılan o özel günde ailenin bir araya gelmesi, yani masa etrafında oturdukları bütün ailece tek şey bu. Halbuki bizde yani hafta içerisinde bir araya gelemeyen ailelerin hafta sonu iple çektiği, haftada bir görüşmelerin bile yetmediği aile yapımız var bizim, geleneksel kadim değerlerimiz açısından. Dolayısıyla burada ifrat ve tefrit açısından birazcık bu modelin yapısal manada da değerlendirilmesi, toplu konutun bu konuyla alakalı bir çözüm üretmesi, annelerimizle babalarımızla ne aynı evde ne de çok uzakta ara bir çözümün, eski o avlulu evlerdeki var olan yapıya benzer. Zaten şu anda Cumhurbaşkanımız da dikeyde değil, yatayda şehir kurmamız lazım diye buna dem vuruyor, buna değiniyor. Dolayısıyla o mahalle kültürünün oluşmasıyla alakalı, mahallede biraz daha samimi ve sıcaklı ilişkiler, bununla alakalı değinmişti o da. Çocuklarımızın evleneceği eşi kendisini seçmesiyle alakalı bir şeyler arz etmiştim size, ama bu konuda çocuklarımızın yetkin olmadığını, aşkında gözünün kör olduğunu, bununla alakalı belki eş seçmeyle alakalı, insan tanımayla alakalı derslerin de çocuklarımıza verilmesi, bu konuda sivil toplumun üzerine düşen görevi yapmasıyla alakalı. Ve son olarak geçen hafta size erkek çocuk mu kız çocuk mu, aile yapısı içerisinde artık kız çocuklarının daha itibarlı olarak görülmeye başlandığını, tabii burada bazı incelenmesi gereken şeyler var demiştim. Çok önemli olduğu için kısa bir tekrar lütfen kabul buyurun efendim, arz etmek istiyorum. Eski aile yapısı içerisinde fiziksel gücüne ihtiyacımız vardı erkek çocuğun. Maişetle alakalı, geçimle alakalı tek şans oydu. Savaşla alakalı tek güç, kılıç tutan tek el oydu. Çiftçilik yapacaksa oradaki iş gücü oydu gibi. Ve bir yerde bir cıngar çıkarsa, kavga çıkarsa gücüne güvenilen, işte onlar geniş bir aile, kalabalık bir aile diye aileyi koruyan bir özellikti. Ama şu anda kadın iş gücünün yaygınlaşması dolayısıyla kadınların çok daha fazla siyasette, yerel yönetimlerde, şirketlerde, kariyer hayatında, akademik hayatta daha fazla yer alması dolayısıyla hani onların ekonomik güçlerini de birçoğu eline almış durumda, girişimcilik yapmış durumda, gerçekten başarılı da olmuş durumda, öyle görülüyorlar. Tabii o başarı aileye kurban edilmemeli ya da aile o başarıya kurban edilmemeli, onu ayrıyeten incelemek isterim ama burada bir ikinci faktör bu. Üçüncüsü çok daha önemli bir faktör. Hani itibar erkek çocukta değil, kız çocuğu da olur'u niye benimsemiş durumda bu topraklar? Erkek çocuklar biraz daha hanım köylü oluyorlar. Erkek çocuklar biraz daha hanımlarından yana güçlerini, vakitlerini, kaynaklarını kullanıyorlar. Dolayısıyla bundan dolayı anneye babaya bakacak olan kız çocuk olduğu için anne babaya alakalı izzet, ikram, hürmeti, gidip gelmeyi kız çocuklar daha fazla yaptığı için kızlar daha sevimli bilinçaltından geliyor olabilir anne babalara. Üçüncü olarak bunu söylemek istiyorum. Tabii kız çocuklarının bir de hani aileye desteğiyle, sevgisiyle, toparlayıcı özellikleriyle, hani erkek ne dertleşecek ki yani, nasılsın, iyi misin, o kadar. Ama onların biraz daha Anadolu tabiriyle gada alan, değil mi, gadasını alan tarzda yaklaşımları olduğu için eski haneklerden dem vurarak, eski konuları konuşarak biraz daha terapi yaptıklarını da düşünüyorum. Tabii bunu söylerken de ya niye erkek çocuk itibar kazandırmasın canım diye de bir kaygım yok. Zürriyetin devamıyla alakalı erkek çocuğa bağlı kalınmış. Tamam, bu bir açıdan doğru olabilir. Yani zürriyetin erkek çocukla devam etmesinin kabul gördüğü yıllar olmuş olabilir ama şu anda soyu ve sopla ilgili, neseple alakalı kız çocukları da bir kere peygamberimizin sünnetinde var. Yani o zürriyetinin Fatıma validemizden inkişaf edeceğini bize beyan eden bir Resul. Dolayısıyla niye kız çocuklardan da olmasın? Ama bunun olmasına rağmen, dini olarak bunun böyle bilinmesine rağmen Anadolu'da, bu coğrafyada çok acılar çeken gelinler olmuştur yüzyıllar boyunca. Erkek doğuramadığı için dışlanan, boşanılan, üzerine kuma getirilen, horlanan, hakir görülen, yıpratılan, kötü hissettirilen, zulüm gören çok gelinler de bu topraklarda olmuştur. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aziz dostlarım, 2018'in 48. programındayız. Aile modelimiz üzerinde ideal aileyi bulabilmek adına hem dertlerimizi hem tespitleri, var olanı var olması gerektiğiyle beraber incelemeye devam ediyoruz. Bu Aile Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışmadan bahsetmiştim sizlere. Bu araştırmaya göre görüşülenlerin %64'ü çocuk eğitiminde dayağı etkili bir yol olarak görmüyormuş. Aman ne güzel, hala %35'i 40'ı demek ki dayağı devam ediyor. Aile içi şiddete devam ediyor. Çocuklarına zulmetmeye devam ediyor. İşin en can alıcı noktası da bu. Yani %1'e bile razı değiliz. Kaldı ki %35'i 40'ı hala hani dayaksız olmaz diye görüyorsa şiddet bu toplumda kol geziyor demektir. Geçenlerde bir aile koçluğu yaparken evladıyla alakalı gönlü yanık bir kardeşimize, sevmeden ve duadan başka bir şansın yok kardeşim demiştim. Epey de bir konuştuk. İkna olmuşa benziyordu, öyle söyleyeyim. Benim de gönlüm epey ferahladı. Yani dayak ve şiddet ailelerde var mı? Maalesef var. Yani dayağı etkin bir yol olarak görmesek de cıngar çıktığında sopaya sarılıyoruz demek ki. Bu araştırma onu gösteriyor. Ama bence ağzınızın bu konudaki görüşü kat'i ve nettir canlarım. Asla ve asla dayağı tenezzüle tevessül etmeyin. Asla. Yani geçen hafta konuştuk bir aile koçluğunda. Evden kaçan bir kızının Üstelik kaçtığı erkek tarafından da bir hafta içinde aldatılıp, suistimal edilip tekrar baba evine gönderilmek zorunda kalındığı, terk edildiği bir dönemde kızcağız nereye gitsin yani? O melun adam git baba evine dememiştir büyük ihtimalle, ama hani çıksa çıksa bana annem babam sahip çıkar diye evine dönmüştür, ne yapsın yani? Eve döndüğünde de çok bilgili ve gönlü yüce bir baba tarafından içtenlikle kabul edildiğini konuştuk daha geçen bir aile koştuğunda. Tabii millet de anlayamamış bu gönlü yüceliğini. Nedir diyorlar taciz edercesine, zaten gönlü ve yüneği yarık adamcağızı, yani nasıl olur diyorlar. Diyor ki bir zarara razı geldim dostlar diyor. Ben bir zarara razı geldim, bir zararı göğüsledim, bir zararı kabul ettim. Kabul etmesem zararlar zincirleme devam edecekti. Daha fazla zararı önledim. Yani bu üzerinde düşünülüp durulması gereken, gerçekten incelenmesi gereken bir cümle. Muhteşem bir bakış açısı. Üstelik şiddet şiddeti ve dayak nefreti doğuruyor. Ben sopayla terbiye edilen birini bugüne kadar görmedim canlar. Disiplin evet olmalı ama dayak asla. Bazen bir bakış, bir iç geçiriş, bir boyun büküş, bir içe kapanış ya da bir gönül yüceliğiyle, içtenlikle affediş yüzlerce sopadan daha tesirli olabiliyor. Bir de şunu kabullenmemiz gerekiyor artık dostlarım. Bu çağda artık imkansız bu iş. Yani ben bunu anlatırken bizi Avrupa'dan dinleyen dostlarım, şu anda gönüldaşlarım çok hayretle dinliyordur eminim. Hocam ne dayağı, dayak da ne diye. Allah vere çocuğunu döv bakayım Avrupa'da ne oluyor. Anında polis ayı kapıda, çocuğun Heimler'de, ondan sonra yan yana bildiğin kadar derdine, kaydını bulabilirsen, izini bulabilirsen. Bizde de iş oraya doğru gidiyor yani. Biz bundan çok daha tesirli yollar bulmalıyız. Çocuğu taciz etmeyen, ona kendini kötü hissettirmeyen ama tamamen disiplinsiz, başı bozuk bir hayatta değil, ikisinin ortasında. Ben bunun sevgi, edep ve ilimle birleştirildiğinde, çünkü gönlü yüce insanların yanına gittiğimde onların o mekanlarında, birkaç sene evvel Adana'da bir eğitime gitmiştik. Şu anda birlikte olduğum kardeşim Fadi Yıldız dostum beni dinliyorsa hatırlayacaktır. Yani birbirine çok yakın bir okula, bir de yurda gittik can dostlarım. Yurtta gönlü güzel insanlar vardı. Orayı bir ilim yuvası, bir edep yuvası, bir irfan yuvası, böyle bir sevgi ve saygı yumağına dönüştüren, yandaki okulda da ağzından küfür düşmeyen, beni lütfen çok affedin şu cuma günü mübarek vakitlerinde, bir müdür vardı. Müdüre benzer, müdürümsü bir yapı vardı. Öyle bir varlık, öyle söyleyeyim. Yani arda arda birer saat arayla iki tane program yaptık. Birinde sanki cennetteymişiz gibi hissettik kendimizi. Çocuklardaki o ilgiyi, o sevgiyi, o kabulü, o hüsnü kabulü. Öbüründe de iğrenç bir ortamdı, iğrenç bir durumdu. Hakikaten orada olmak istemediğimiz bir şeydi yani. Yan yana iki tane mekan ama at sahibine göre kişniyor. Dolayısıyla bizim daha büyük ve daha erdemli insanlar olarak daha iyi yollar bulmamız gerekiyor. Daha ideal yollar bulmamız gerekiyor. Geçenlerde böyle babasının böyle çok kızgın ve hırçın olduğu öyle görülen bir ailede sordum. Dedim çocuklar niye babanızı bu kadar seviyorsunuz, saygı duyuyorsunuz? El birliğiyle iki kardeş, hocam dedi, çünkü bizim için çok fedakarlık yapıyor. Kendini heder ediyor. O kadar çok koşturuyor ki bizim için. O kadar çok bizim için uğraşıyor ki ona saygıdan dolayı bir kere kabulümüz tamdır dediler yani. Demek ki hani öyle lale tayin bir baba olmadan, sorumluluğu bilen bir anne baba olarak da çocukların gönlüne girmek, evde bir sistem kurarak onların gönlüne girmek, çocuklar bir kere sistemsiz bir ortamdan mutlu olmuyorlar. Yani bizim bu yürek yangınına bir an evvel bir çözüm bulmamız gerekiyor can dostlarım. Bu yurtlarımızın da, kurslarımızın da, okullarımızın da sorunu. Evet, çocuklar kendi başına bırakıldığında sorumluluklarını bilmeyen bir tarza doğru kayabilirler ve şu anda ayaklarını kaydıracak birçok şey mevcut. Tamam, buna katılıyorum. Ama biz de daha büyük beyinler olarak, daha bilgili ve bilge insanlar olarak çocukların o cahilliklerini yenebilecek bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne olabilirle alakalı aile içerisinde daha fazla konuşmadan yanayım. Yani bir olay olduğunda bunu masaya yatırarak, bir problem olduğunda bunu masaya yatırarak bunun bir daha olmamasıyla alakalı bunun konuşulmasına yanayım. Bazı ailelerde görüyorum, çok da mutlu oluyorum. Olay sıcağı sıcağına konuşulmuyor. Bir gün demleniyor, bir gün üstünde kafa yastığa konulup gönül dinleniyor. Ondan sonra kalp dinleniyor. Deli Gongul her zaman iyi şeyler söylemiyor olay anında, iş çığırından çıktığında. Dolayısıyla biraz şeytanın yanımızdan uzaklaşması, biraz böyle uhuletin suhuletin daha içimize sinmesiyle alakalı. İkinci gün sanki üçüncü gün çözmek biraz daha iyi gibi geliyor. Eğer arada çok daha böyle can yakıcı bir şey yoksa, bu dönem içerisinde de eşe, dosta, fikrine güveneceğimiz insanlara sormamız tabii gerekiyor. Türkiye'de bununla alakalı çocuklarımızın davranışını, disiplinini ve eğitimini yönetmemizle alakalı iki tane kabul var. Bir tanesi okul her şeyi çözer. Ya asla, kesinlikle katılmadığım bir şey. Okul her şeyi asla çözmez. Anne babanın da katkısı, ilgisi, desteği şarttır. İkincisi psikolojik destek sadece kafayı sıyıranlara yapılacak bir şeydir. Asla ve asla katılmıyorum. Nasıl ki okulla alakalı bir kabulümüz varsa, cahiliz ve okula gidiyoruz, bilgi alıyoruz. Yani çocuklarımızın okula gitmesini saklıyor muyuz? Yani birisi sorduğunda gururla söylüyoruz değil mi? İşte 2. sınıfta, 3. sınıfta, işte 9. sınıfta, 12. sınıfta mezun oluyor. Üniversiteye girdi, 1. sınıfta işte bitiriyor falan değil mi? Gururla anlatıyoruz. Halbuki Türkçesi şu yani, çocuğum çok cahil, bilgi almaya gidiyor. Yani tam Türkçesi bu değil mi? Ama başka ne olabilir ki? Evet, cahiliz ve bilgi almaya gidiyoruz. Bu kötü bir şey değil. Nasıl bunu gönlümüze sindirdik ve bu bir erdemse, can dostlarım ne olursunuz buna çok kulak verin. Bunu çok önemseyin, bu cümlemi. Psikolojik destek de bu kadar önemlidir ve elzemdir. Yani deliler sadece psikolojik destek almaz. Kaldı ki deli olmak da onların ellerinde olan bir şey değil. Rabbin onlarla ilgili bir imtihanıdır. Bu da bu şekliyle söylenmez yani. Ben biraz amiyane tabiriyle iş anlaşılsın diye böyle kullandım. O gönlü yanık dostlar o şekliyle taciz edilmez. Ya deli misin, niye gönderdin çocuğu psikoloğa falan? Ya kafayı mı sıyırdı, hayırdır ne var falan? Bunalım da mı, ne oluyor falan? Hayır. Ben anne babalar biliyorum böyle evlilik çağında kızlarının psikoloğa gittiğini saklayan. Sanki evlenemeyecek bir hata olduğunu düşünüyorlar. Evliliğe engel olan bir mani olduğunu düşünüyorlar. Nasıl ki okula gittiğimizde cahillik açığımızı, bilgi açığımızı, açlığımızı okulla doyuruyorsak, psikolojik destekte de bir duygu, bir görüş, bir bakış açısını, bakış açısı eksikliğini bizden daha bilgili, psikolojimizi bizden daha iyi anlayan birisiyle çözüyoruz. Bu konuda ne olursunuz işte mümin psikolojisi bozulmaz, mümin psikoloğa gitmez bilmem ne diyen zavallılara asla ve asla itibar etmeyin. Gönlü güzel hocalarımız var, çok güzel profesörlerimiz, doktorlarımız, uzmanlarımız var. Başınız sıkıştığında, çocuğunuzla alakalı olayı çözemediğinizde dayağa ve sopaya başvuracağınıza, işkenceye başvuracağınıza, onu taciz edeceğinize, kötü hissettireceğinize, bir odaya kapatıp işte ne bileyim çok daha kötü şeyler olacağına bir psikologdan destek almanızı şiddetle tavsiye ederim aziz dostlarım. Evlilik, sadakat ve eşler arasındaki ilişkiye yönelik ifadelerin de incelendiği bu araştırmada can dostlarım, aileyle alakalı, katılımcıların %89'u evliliğin temelinde sadakat olduğuna inanıyormuş. Aman ne güzel değil mi? Peki kalan %11'i hiç konuşmayacağız. Onlar demek ki sadakatin evliliğin bir yakıtı olduğuna, bir can damarı olduğuna, bir omurgası olduğuna, iskeleti olduğuna inanmıyorlar. Tamam. Ama peki adli tıpta acaba çocuğum benden mi kaygısıyla aylara varan kuyruklar da neyin nesi dersiniz? Avrupa, Amerika'da alışkındık buna. Acaba eşim beni aldatıyor mu kaygısıyla kurulan aile dedektiflik şirketleri. Ve hızla da artar bunların sayıları. Bizde ismi lazım değil ama memnu aşkların, yasak aşkların reklam edildiği, teşvik edildiği dizilerden sonra sanırım işin cılkı çıktı biraz can dostlarım. Televizyonlarda, yani şu anda radyoda ben hayal ediyorum işte yasak aşkların falan reklam edildiği derken, yani nasıl olabilir yani? Yani yasak bir şey nasıl aşk olabilir bir kere yani? Aşk dediğimiz şey ilahi bir aşktır yani. Eşimize olan aşkımız ilahi bir aşktır. Dinimizin yarısını tamamlayan, hayatımızı bize kendi desteğiyle kolaylaştıran, çocuklarımızın anası olan, nesebimizin devamı olan, gönlümüzün yarısı olan, ruhumuzun ikizi olan bir hanımefendi. İlahi bir aşktır bu. Eşimiz olur. Yani onun dışındaki biriyle aşk ve nasıl yasak olan bir şey aşk diye tabir edilebilir? Bakın, kelimeler de bozuldu yani. Zaten önce kelimeler bozulur can dostlarım. Toplum bozulmadan evvel toplumun kelimeleri bozulur. Bakın sokak argosuna, sokakta konuşulan konulara. Bir okulun kalitesini anlamak istiyorsanız şöyle kapısından girmeyin. Bahçesinden geçerken bir kulak kabartın. Okuldaki müdürün, öğretmenlerin, oradaki velilerin çocuklara olan ilgisi, sevgisi, bilgisi, yürek özetmesiyle alakalı epey bir bilgi sahibi olursunuz yani. Dolayısıyla eskiden yani aldatma ne demek yani? Tecavüz ne demek ya? Çok özür diliyorum yani cuma bu kelimemden dolayı. Ya nasıl konuşulabilir ki böyle bir şey? Yani birbirini anlatırken biri hani birisi bir tecavüze uğramış yani bunun konuşulması bir anda tüyler diken diken olurdu yani. Şimdi ailece oturulmuş ortamlarda kızcağıza tecavüz edilen dizinin o bölümü en fazla rating rekoru kıran bölüm olmuş. Böyle ölçülüyor ya işte bu iğrençlikler bir de şu anda. Ne yapıyor ondan sonra? Öbür yapımcılar da şey mi? Ahmak mı? Paranın peşindeler. Madem toplum bunu izliyor biz de gelecek haftaki bölüme bir tane tecavüz koyalım diyorlar. Öyle bir sahne koyalım diyorlar. Madem adam öldürme bu kadar rating alıyor. Bir adam öldürme sahnesinde bu kadar rating alıyor. Biz de bundan sonra birkaç tane adam öldürelim diye. Yani aslında şu da bir gerçek yani madalyonun öbür tarafından bakıyorum dedim ya. Sadece diziler toplumu şekillendirmiyor. Toplum da dizileri şekillendiriyor can dostlarım. Eğri oturmayalım, doğru oturalım ve doğru konuşalım yani. Hep böyle yapımcılar, filmciler, senaristler falan onlar değil yani. Toplumun da kendi içinde aile yapısının bozulmasıyla, karakter yapısının bozulmasıyla, kelime yapısının bozulmasıyla alakalı sizce bir sorumluluğu yok mu? Sadakat deyince bir de aklımıza gelen ilk şey cinsel sadakat. Hayır, sadece onunla değil. Onunla sınırlı değil bu kavram can dostlarım. Duygusal sadakat da önemli. Eşinin hoşuna gitmeyecek konuşmaları onun gıyabında yapmamak da bir sadakat örneği. Hatice validemizle alakalı anlatılır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani güneşin bağrında böyle bir seyahate çıktığında güneşin bağrında beklermiş o gönül sultanı validemiz, annemiz Hatice Sultan, Peygamber Efendimiz. Ve derlermiş, ey Hatice bak şöyle bir ağacın gölgesine gel, şu kayanın gölgesine gel. Hayır dermiş, Muhammed'im şu anda güneşin bağrında ben nasıl gölgelenirim? Bu da bir sadakat. Empati diyoruz ya, içselleştirme diyoruz ya, hissetmek diyoruz ya. İki bedende tek ruh olma diyoruz ya, herhalde bu olsa gerek yani. Burada en önemli husus canlar, sadakatin hissedilen bir durum olduğunu bilmemizdir. Gözüne göz değmiş yarim türküleri vardır. O türkülerle büyüdük biz. Gözüne göz değmiş yarim. Öyle mi? Nasıl olmuş yani? Gözüne bir göz değdiğinde anlıyor demek ki yarim. İnsan anlar canlar. Sezer, hisseder. Yalan, aldatma, ihanet ömür boyu sürmez. Asla saklı kalmaz. Bunu bilin yani. Böyle bir Hazreti Ömer Efendimizle alakalı anlatılan kıssa vardır. Kızının, hırsızlık yapan kızının elinin kesilmesi esnasında yalvarıp ey Ömer yavrum işte bir kerecik buna tevessül etti ilk defa böyle bir şey yapıyor deyince infaz emrini verir Hazreti Ömer elin kesilmesiyle alakalı. Şimdi der kesin kesilecek bu el. Niye der kadıncağız? Ey zavallı der beni Allah'tan daha mı az şefkatli zannedersin? İlk seferde Hazreti Ömer'den affetmesini bekliyorsun. Peki ilk seferde Allah sence affetmemiş midir? Allah affeder. Ama o yalan, o aldatma, o ihanet hani nasıl olsa ilk seferde ortaya çıkmaz diye devam ederse bir gün mutlaka çıkar ortaya. Sürse bile ne olacak ki? Bunun bir de öteki dünyası var yani. Sezilir, sadakat sezilen bir şeydir. Sadakatsizlik de sezilen bir şeydir can dostlarım. Sadakat aşka yakıt olur. Onu besler. Onu ayakta tutar. Onu sağlıklı tutar, ilişkiyi zinde tutar. Sadakatsizlik ise sevgisizlik oluşturur, bir virüs gibi yer bitirir aşkı, yok eder. Sonu kesinlikle hüsrandır. Tıpkı yılbaşı milyarderleri gibi. Hani medyadan baktığınızda değil mi? Şanslı diyor, talihli diyor, yalan. Külliyen yalan. Kazandılar zannediyorsunuz ama aslında en büyük kaybeden olmuşlardır onlar. Ama bunu zaman gösterir. O tür insanların hayatlarını takip ediyorum ben. Samsun'daki Mustafa amcanın dışında yaşayan yok gibi yani. Ya kafaya sıkmışlar, ya intihar etmişler, ya boşanmışlar. gasptı, tecavüzdü, iflastı, hapisti, bir sürü çirkefliğin içerisindeler. Bir trilyonluk adam olmadan, çünkü bir trilyonu bulsanız da bir trilyon sizde kalmıyor. Bu çok büyük bir sır yani. Evlilikler de böyle. O sadakate ait bir insan olmadan, sadakatli bir eş bulsan da sadakatle kalamıyorsun yani. Sen bozuyorsun çünkü onu. Onun için temiz insanların temiz insanlarla evlendiğini söylüyor ve evlenmesi gerektiğini söylüyor kadim kitabımız Kur'an-ı Kerim. Sadakatle alakalı hani dedim ya, böyle işte hep medya şekillendirmez toplumu, toplum da medyayı şekillendirir. Bu sadakati zedeleyici davranışlar hem erkek hem de kadınlar için uygun görülmezken, kadınların aldatması asla affedilmez ifadesi %82'de kalmış. Erkeğin aldatması asla affedilmez ifadesi 72'de kalmış. Yani evli de olsa erkekler çapralık yapabilir görüşünün %20 destek bulmuş bu görüş katılımcılar arasından. Yani gerçekten her şeyi medyaya getirme şeyinde değilim. Ama inanın medyada bu tip tartışmaların çoğaldığını görüyorum. Evliliğin devamı için kadın biraz göz yummalıymış erkeğin çapkınlığına. Ne demek ya? Böyle bir hainlik olabilir mi? Kadın göz yummalıymış erkeğin çapkınlığına. Bu tarzdaki aymazlıklar almış başını yürümüş medyada. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor ki, kardeşim hangi ülkede yaşıyorsunuz? Hangi toplumun bir parçasısınız? Hangi inanç değerinin içerisindesiniz? Hangi Allah'a inanıyorsunuz? Siz nasıl bir insansınız demiyor bir Allah'ın kulu çıkıp da. Konuşuluyor bu. Reyting rekorları kıran açık oturumlarda konuşuluyor, tartışılıyor. Yani biraz da kadın göz yummalıymış, öyle mi? Erkekmiş bu, yaparmış, öyle mi? Yazık. Bu maddenin konuşulması bile çirkin o açıdan. Yani uzatmayacağım ama aldatma bir ailede niyet olarak bile kalbe düşse aşkı bitirecek kadar ölümsüz bir zehirdir can dostlarım. Bunu unutmayın. Evet, bazı düşüncelere günah yok. Ama bazı düşünceler de eylemden çok daha kötü. O açıdan davranışa dönüşmese bile duygusal atmosferi bozduğu için, duygu durumunda bir bozukluk oluşturduğu için psikolojimizi bozabiliyor. Aşkımıza zarar verebiliyor. O açıdan hani geçeceğim burayı. Geçeceğim ama şuraya da değinmeden geçemeyeceğim. İyi bir film izleyicisiyim canlı dostlarım. 90'larda Amerikan filmlerinde ailede bir ihanet olduğunda kadın bunu savunamazdı. Kaçardı. İntihar ederdi. Canına kıymak isterdi. Vicdan azabı yaşardı. Hatta bazı Japon filmlerinde vicdan azabından uyuyamaz, delirir, çıldırırdı. En sonunda canına kıyardı. Bir şey olurdu. Aile biterdi. Boşanma olurdu. Çocuklar kadını savunmazdı. Ailede hiç kimse onun yanına girmezdi. Senaryolar böyleydi yani. Annelerinden soğurdu çocuklar bir ihanet olduğunda. 2000'lerde senaryo değişti. Ailede bir ihanet olduğunda ya bir gecelik basit bir ilişki, duygusallık yok demeye başladılar. Bakın toplumun değişmesini yansıtıyor zaten. Ya aşk değil yani, çok çok basit bir cinsellikti falan demeye başladılar. Çok da önem verme, önemseme demeye başladılar. Yani düşünebiliyor musunuz? Kadın ve erkek konuşuyor bunu. Karı koca arasındaki bir konuşma. 2010'larda İyice işin cılkı çıktı. Canım abartma sen de yap demeye başladı kadınlar filmlerde erkeklere. Şimdi bu benim hakkım, evlilik zaten çekilmez de sen de yap demeye başladılar. Turgut Özal rahmetli zamanında Amerikan Başkanı Bush ile görüşmesinde 1,5 saatlik bir şey olmuştu. Yarım saat sürmesi gereken görüşme. Bayağı bir olay olmuştu yani. İşte Türkiye'ye verilen değer meğer falan, öyle basın biliyorsunuz, malum medya öyle hemen yansıtır. Ama Türkiye'de sinema ve televizyonlarda oynatılacak Amerikan filmleri konusunun 45 dakika masada uzadığını, konuşulduğunu bir gün sonra öğrenmiştik. Şimdi umarım biraz daha anlayabiliyoruzdur, algılayabiliyoruz can dostlarım işin önemini. Geçenlerde bir bahsettim, Selim Cerrah abi paylaştı Marif Vakfı'ndan. Hürriyet gazetesinden bir zavallı yazar. Evlilikte eş değiştirmeden evliliğin devamı çok zor. Biraz yenilik ve hareketlilik gerekiyor. Ve böylelikle eş değiştirince biraz yenilik ve hareketlilik geliyor evliliğe diye yazmış sapıkça. Şimdi hangi ülkede yaşadığımızla alakalı kafam benim gerçekten biraz bulanık yani. Tokat'ta çocukları camiye götüren bir okul müdürünün görevden alındığı bir Türkiye'de eş değiştirmeyi savunan bir yazarın hala gazetede yazı yazıyor olması, bizi zehirliyor olabilmesi, gönlüme yediremiyorum bunu yani. Medyayı günah keçisi yapmak istemiyorum. Ama bizim açımızdan baktığımızda bir de şöyle bir durum var şimdi. Birazcık da hani iğneyi kendimize batıralım, çuvaldızı medyaya saplamadan evvel. Biz medyayı önemsemeyen bir kültürden geliyoruz. Aman gavurların işi canım, aman işte Yeşilçam'ın işi, aman işte uyuşturucu var, işte fuhuş var, bilmem ne var, açık saçık bilmem ne falan. Biz böyle gördüğümüz için medyayı önemsemedik, içinde yer almadık, içine girmedik. Biz olmadığımız için de fuhuşiyat daha fazla arttı. Biz olmadığımız için kötülük daha fazla arttı. Bir yerde diyor, kötülerin azmasından daha zor olan, daha kötü olan şey iyilerin susmasıdır. Kötülerin azması mı, iyilerin susması mı? Sustukça kötülük daha fazla azıyor yani. Medya önemli değil. Medyada çocuklarımız yok. Senaryo yazmıyoruz, yönetmen yetiştirmiyoruz, kostümcümüz yok. Geçen hem Muhammed Bozda abiye hem Kemal Tekten abiye yazdım Twitter'da. 3'te 3 tarih yarışması var biliyorsunuz TRT'de. Engin Altan Bey sunuyor, Diriliş Ertuğrul'daki başroldeki kahramanımız. Dedim ki ya öyle bir takım elbise, kravat mıravat böyle değil de keşke bu yarışmayı tarihe uygun bir şekilde hem de Diriliş Ertuğrul uygun bir şekilde Diriliş Ertuğrul kostümüyle sunsa, Kemal abi tabii ki çok daha iyi olur dedi. İnşallah yakında görürüz Ertuğrul'u o yarışmada Diriliş Ertuğrul'un kostümüyle. Geçenlerde bir 10 gün evvel ünlü karakter tasarımcısı Stan Lee öldü. Designer Stan Lee. Hayatını bir okumanızı tavsiye ederim. 95 yıllık hayatında 40'a yakın karakter sığdırmış bu designer, bu karakter bilimci. Süper kahramanlar. Neresi süperse hepsi de uydurulmuş kahramanlar. Uydurulmuş kahramanlar. Yok örümcek adammış, laboratuvarda bir bilmem ne maddesi gelmiş. Yok süpermenmiş, bilmem ne Döşen Göktaşı'ndan bilmem ne gelmiş. Bilimde, ilimde, fende yeri olmayan uyduruk kaydırık şeylerle ama bir nesli dumura uğrattılar. Uydurulmuş ama etkisi inanılmaz. Hatta ölümünden sonraki birkaç saat içerisinde Twitter'da bütün dünyada trending topic olmuştu. TT listesinde bir numaradaydı. Ve şöyle bir ibare gördüm yani. Dünyada çok az peygamber ve çok az devlet başkanına nasip olan bir şey, bu kadar insanı etkileyen, bu kadar yaygın bir şekilde etkileyen bir insan diye. Dünyada 40 milyar dolarlık bir gişe hasılatı filmleri. Dünyada şu anda 2017 can dostlarım, bunu lütfen önemseyin. Hani aileyi konuşuyorum, aile modelini konuşuyorum. 88 milyar dolarmış. Geçen bir araştırma yaptım Stan Lee'nin ölümünden sonra. Dünya oyuncak sektörü. Ve 30 milyar doları bu süper kahraman filmlerinin oyuncakları satılması. Oradan geliyor. Yani 88'in içerisinde yarıya yakını neredeyse bir kişinin uydurduğu karakterlerin oyuncaklarının satılması. Sonra Muhammed Bozdağ ve Kemal Tekden abiye sordum. Buradan da yenileyim sorumu. Hani nerede dedim Diriliş Ertuğrul oyuncakları? Etmünür Arkan'da Twitter'a bakabilirsiniz. Kostümleri, dekorları. Yani bizim sahne sanatlarına bakışımızın bir düzelmesi lazım her şeyden evvel. Google'dan bakıyorum Diriliş Ertuğrul oyuncakları diye. Uyduruk kaydırık işte saçma sapan iki tane tahta kılıç, bir tane tahta kalkan bilmem ne falan çıkıyor. Stan Lee'nin Marvel oyuncaklarına bakıyorum. Yani bir tane oyuncak 15 bin liralık oyuncak var yani. 1000 liralık oyuncak var. 200-300 lira ortalaması böyle yani oyuncakların. Ve çocuklar alıp onun koleksiyonunu yapıyorlar canlar. Evlerinde, odalarında o süper kahramanlarla. Tabii onların süper kahraman olmalarına vesile olmuyor. Ama dünyada olmuyor, tamam olmuyor ama dünyada örümcek adam karakterini bilmeyen bir çocuk var mıdır diye de ben düşünüyorum yani. Uydurulmuş bir sahte kurgu kahramanlarının film oyuncakları dünyayı bu kadar etkiliyorsa, bizim ölümsüz şahsiyetlerimiz, muhteşem kahramanlarımız, inanılmaz destansı hayatımız, o şanlı tarihimizde niye etkilemesin ki? Üstelik kendi çocuklarımızı, kendi kanımızdan, canımızdan, genimizden, bu toprakların normal yurdum insanı, yavrularımızı niçin etkilemesin? İşte son dönemde elhamdülillah İbrahim Eren abiye de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. TRT'de çok güzel elhamdülillah yapımlar, çok güzel senaryolar oluşmaya başladı. Yetmez ama evet. Tabii ki tam ideali değil ama bir başlangıç oldu yani. Ben hem TRT'deki arkadaşlarımın hem Tekten Film'deki dostlarımın 15 Temmuz'a Diriliş Ertuğrul'un katkısının bir doktora tezi olarak araştırılmasını öneriyorum buradan sizin huzurunuzda. Bizi dinleyen üniversiteli genç kardeşlerimiz varsa bununla ilgilenen, yakın tarihi araştıran, psikolojiyi araştıran, insan davranışını araştıran, sosyolojiyle alakalı, ilahiyatla alakalı çalışmalar yapmak isteyen, alın size işte bir tane doktora tezi konusu. Üzerinde belki yüzlerce doktora tezi yapılması gereken bir konu. Çok önemli bir konu. 15 Temmuz'da farklı bir şey oldu çünkü. Bu toplumun kültürel kodlarıyla alakalı. Beklenenin dışında bir şey oldu. İnsanları böyle dumura uğratan, sahte şeyleri, kahramanları dumura uğratan, sahtekarları Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle düşmanlık yapan, hainlik yapan insanları dumura uğratan bir şeyler oldu. Ve bizim de yüzümüzün akı olan, bizi sevince boğan bir güzellik oldu. Araştırılması lazım. Bu iş sadece medyayı eleştirip böyle oturduğumuz yerden ahkam kesmekle olmaz. Biraz da biz üretelim canlar. Biraz da biz etkileyelim. Bir hamle de biz yapalım. Bu açıdan aile filmleri, çocuk hikayeleri, ölümsüz aşk senaryolarına ihtiyacımız var bizim. Hani bakıyorum Çağrı ve Ömer Muhtar. Başka? Duygu ve düşünce ailemizi dünya çapında böyle etkileyecek kaç film çekilmiş başarılı olan? Buna önem vermek şart. Evet, medya sadakat düşmanı. Evet, medya sadakatsizliği körüklüyor. Evet, medya bunun virüsü. Ama Haçlı savaşlarında eşi kendi ülkesine dönene kadar başka bir yabancı erkekle yatmasın diye eşine bekaret kemeri taktıran Avrupa'ya karşı Çanakkale'ye giden Mehmet'ini ölene kadar köyünün kapısında hem de ayakta belki bir gün döner diye bekleyen ve başka biriyle evlenmeyen nişanlısı Hatice'yi, yavuklusu Hatice'yi unutmayalım da unutturmayalım da can dostlarım. Destanlaştıralım. Çünkü bilmiyor çocuklarımız bu tür aşkları. Katılımcıların bu araştırmada %82'si evlilik dışı cinsel ilişkinin asla kurulmaması gerektiğini düşünüyormuş. Öte yandan görüşlenenlerin %40'ı kızların flört etmesinde sakınca görmüyormuş. %40. %42'si flörte karşı çıkıyormuş. Bazıları flörtü evliliğe giden yolda olması gereken ve tarafların birbirini tanımasına imkan veren bir uygulama olarak algılıyormuş. Diğer yarısı ise konuyu cinsellik için değerlendiriyor ve flört kızlar için bir tuzak diyormuş. Dostlar, rakamlar yanıltıcı olabiliyor. Rakamlar yürek yakabiliyor. Rakamlar gerçekleri saklıyor olabiliyor. Bekarlığa veda partileri almış başını gitmiş bu topraklarda. Evlilik öncesi cinsel ilişkisi ayrı bir bela. Gazete köşelerinde tavsiye veren sözde uzman, sözde sahtekarlık yapan evlilik cellatları var. Deneyin evladım, tecrübe kazanın diye melanet fikirler aşılıyor bu ülkede insanlar gazete köşelerinden. Ama ben size söyleyeyim. Amerika bile bu yolun sonunun çıkmaz olduğunu gördü. Flört öyle mi? En fazla Amerika'da vardı. En fazla evlilik dışı gayrimeşru cinsel ilişki orada vardı. Japonya'da da vardı. Ama gördüler. Evlilikten önceki bu cinselliğin aşkı öldürdüğünü, evliliği öldürdüğünü, sadakati öldürdüğünü, aile asla bir daha eskisi gibi aile olamayacaklarını gördüler yani. 5 yıl süren Amerika'da, 10 yıl süren, 15 yıl süren, hatta 20 yıl süren flörtler biliyorum ben. 20 yıl flört sonu. Aa tamam. Bir de şöyle olmuyor yani. Bir kızla flört değil. Birçoklarıyla flört. Hani iyi bulacak ya sözde. İdeal eşi arıyor ya. 20 yıl. Tamam. İdeal eş bu. Tamam. Peki evleniyorlar, bir hafta sonra boşanıyorlar. Hani idealdi? Hani bu flört evliliği saadete kavuşturacak olan bir araçtı. Amerika bile gördü bunun böyle olmadığını canlar. Anladılar yani bu yolun sonunun çıkmaz sokak olduğunu onlar da anladılar. Şu anda birçok vatansever, Amerika adına vatansever uzman seminerlerde, okullarda, sınıflarda, üniversitelerde öğrencilerine evlilik öncesi cinsel deneyim yaşamayacağına dair bekaret sözleşmesi imzalatıyor. Bunun sözünü alıyor. Şimdi bizde bir öğretmen sınıfta böyle bir şey yapsa ertesi gün siz basından izleyin. Cıngar nasıl çıkar? Çıkmıyor işte Amerika'da cıngar. Çatır çatır kendi dinlerine inanan, kendi inançlarının doğrultusunda çalışma yapan insanlar evlilik öncesi cinsel sadakat ve bekaret sözleşmesi imzalatıyor çocuklara. Cüzdanları da taşıyor, küçük küçük kartlara imza atıyor çocuklar. Bizde galiba hani basının evlilikle alakalı, bizle alakalı, ailemizle alakalı bir planı var. Bu görülüyor yani şu anda. Önümüzde baktığımız, gördüğümüz, izlediğimiz, medyadan aldığımız kadarıyla gördüğümüz bu. Ve son olarak evlenmeden çocuk sahibi olma fikrine katılımcıların %82 karşı çıkıyor. Yani 18'i kabul ediyor bunu. Görüşülenlerin %79'u nikahsız birlikte yaşayabilme durumunu kabul etmiyor. Yani %30'u 31'i kabul ediyor bunu. Ama nedense can dostlarım, gazetelerimizde mikrofon tutulduğunda evlilik mi, o da ne ya? Biz evlenmeden yaşıyoruz, gül gibi yaşıyoruz. Evlilik aşkı öldürüyor, evlenmeden de birlikteyiz. Hamileyken doğuma 2 ay kala evlendi haberleriyle çirkefliğin dibine vuruyor medya. Şimdilik bu kadar diyeyim. Bu araştırmayı değerlendirmeye gelecek haftada 49. programda devam edeceğim inşallah. Ama sizden ricam can dostlarım, ne olursunuz, gelecek haftaya kadar kafanızı ellerinizin arasına alın. Bir düşünün. Ailem nereye gidiyor? Eşim nereye gidiyor? Çocuklarım nereye doğru gidiyor diye. Ben nereye doğru gidiyorum diye. Bir tefekkür edin. Oturun, ondan sonra bir aile toplantısı yapın. Önce ailenizin güzelliklerini yazın. Bu ailede var olmasından mutlu olduğunuz, bu ailede yaşamanızdan, yaşadığınızdan mutlu olduğunuz, hoş olduğunuz güzellikleri yazın çocuklar diye. Eşinizle, çocuklarınızla siz de oturup bir güzel yazın. Biz niçin güzel bir aileyiz? Yazın, yazın, yazın. Madde madde yazın. Sonra bu yazdığınız şey üzerinde epey bir konuşun. Aa, ne kadar güzel. Biz misafirperver bir aileyiz. Hemen bunu böyle geçmeyin. Misafirperver bir aile miyiz? Öyle miyiz? Acaba gerçekten öyle miyiz? Peki unuttuğumuz bir akrabamız var mı acaba? Çağırmadığımız. Evimizi şereflendirmeyen bir tanıdığımız var mı acaba? Komşularla alakalı, komşu hakkına çok da dikkat eden bir aileyiz, öyle mi? Tamam, bu çok güzel bir şey. Acaba bizden zarar gören bir komşumuz var mı? Hadi bakalım yavrum, yan tarafa, sağa sola, karşıya, üst kata, alt kata bir sorun bakalım ya, bizden razılar mı? Bir kahve içimlik, bir sohbete davet edelim komşuları. Hadi bakalım. Yani sadece madde madde yazıp geçmeyin. Üzerinde düşünün, konuşun, sorular sorun. Sonra daha önemli bir şey yapın. Sizden istirham ediyorum. Bizim ailemizde hoşumuza gitmeyen neler var? Bunu yazın madde madde. Eşimde hoşuma gitmeyen, çocuklarımda hoşuma gitmeyen, bende kendimde razı olmadığım, bende olunmasına asla tahammül etmediğim ama bir türlü de kurtulamadığım neler var? Oturun ve yazın bunları. Şimdilik yazın. Önce tespit. Teşhis, tedavinin ilk adımı biliyorsunuz. Tedavi sonra. Sonra yazdığınız bu hususları, 52 hafta var koca bir yılda, haftada bir konu işleye işleye, konuşa konuşa halledin. Zaten hemen hemen farklı bir konuda elimizden geldiğince her hafta farklı bir konuyla, uzmanla, bazen konuklarla yardımcı olmaya gayret ediyoruz sorunlarınıza, sorunlarımıza. Siz yazın, var olan sorunları konu başlığı şeklinde daha sonra bize de yollayabilirsiniz. Bizim de önümüzdeki dönemde ufkumuzu açmış, bize yol göstermiş, bize de kılavuzluk yapmış olursunuz can dostlarım. Bununla alakalı paylaşımlarınızı ailedehuzur@erkamradio.com adresine, @munirerkan ya da @erkamradio tweet adreslerine bekliyoruz. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım.